Tanrı insanlar gibi değil. Tanrı her şeyi hatırlıyor. Yani mükemmel bir şekilde hatırlıyor. Tanrı hiçbir şey unutmaz. Kutsal kitapta yani yazılan Tanrı hakkında bütün iman sözü hepsi yani Tanrı her şeyi iyice hatırladığını gösteriyor. Mesela Tanrı'nın antlaşması, onun antlaşması yani bin kuşağa kadar geçerlidir. Yani bin kuşağa kadar devam eden bir antlaşma oluyor. Bunu sonsuza kadar hatırlıyor diye Mezmurlar kitabı 105'te anlatıyor. Bu antlaşma İbrahim ve İshak ve Yakup'a verilen antlaşmadır diye yazılmıştır. Yani unutmama Tanrı'nın özelliğidir. Dolayısıyla bu antlaşmayı verdikten sonra yüzyıllarca yani zaman geçti ama Tanrı bir gün Mısır'dan İsrail dinleri İsrail halkının sıkıntı çektiğini gördü ve geçmişteki o antlaşmayı hatırlayarak onlara yardım etti diye Mısır'dan çıkış 2. bölümde anlatıyor. Ve İsrailler Mısır'dan çıktıktan sonra çöldeyken Musa Sinan Dağı çıktı ve Tanrı'yla görüştüğü zaman yani İsrailler yoldan saptırlar. O zaman onları cezalandırmak istedi ama Musa yani bağışla diye yalvardı. Yani Musa dedi ki Tanrı babacığım Tanrı siz atalarımıza söyledin ki onların soyu denizdeki kum gibi çok olacak dedin. Ve bu ülkeyi miras vereceğini bahar ettin değil mi diye yani Tanrı'yı hatırlattı. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman mesela Mezmurlar kitabında bununla ilgili sözler çok var. Diyor ki Tanrı hatırla. Düşmanlar şimdi küfür ediyorlar. Mesela yani Rab hatırla. Düşmanlar şimdi karşı çıkıyor. Hatırla. Yani Mezmurlar kitabın 74. bölümünde anlatıyor. Yani senin kulluğuna karşı çıkıyor, engelliyor diye yani Davut söyledi. Yani bu şekilde Tanrı bir şey hatırlatma, Tanrı'nın bir şey hatırlamasını sağlıyor. Hatta Babilon'un tutsak olduğu zaman onlar diyorlar ki Yeruşalim'i yık dediler. Bunu hatırla diye söyledi. Tanrı'ya bu şekilde yalvarıyorlardı. Yani hepimiz Tanrı'nın hatırasına dayanıyoruz. O yüzden inanabiliyoruz. Her şeyden daha çok önemli olan nedir? Tanrı düşmanların kötülüklerini hepsi hatırlıyor. O yüzden Yaratılış 3.15'te kadının soyu senin başını ezecek diye yani şeytan İblis olan o kişiye söyledi. Ondan sonra yani bin yıllar sonra gerçekten hiç yani lekesiz bir şekilde o bağ tamamen gerçekleşti. Oysa şeytan yani İblis tamamen yargılandı. Yani tamamen yargılanmıştır. O zaman İsa Mesih geldiği zaman ve öğrencileri arasında en çok sevdiği öğrencisi vardı. Yani Petrus oluyor. Petrus bir şey söyledi. O zaman İsa Mesih onu duyduktan sonra ey şeytan geri çekilin diye söyledi. Yani bunu hatırlıyorsun değil mi? Yani Petrus mesela yani dedi ki yani Petrus'un sözünde şeytanın etkisi vardı. Yani ufacık bir şeytanın etkisi vardı. Bunu tamamen ayet etti ondan sonra. Yani Petrus'a İsa dedi ki ey şeytan geri çekilin dedi. Yani o bu başlangıçtan beri başlamış bir olaydı. Yani çok uzun zaman önce yani o şeytanın işi başladı. Tanrı bunu hatırlıyor ve onun öğrencisinin sözünde böyle şeytanın sesi yani var olduğunu fark etti. Ondan sonra tamamen asarladı. Yani şeytanın günahını tamamen hatırladı ve İblisi Tanrı unutmuyor, hatırlıyor. O yüzden yani bizi kurtardı. Çok şükredici değil mi? Yani çok şükürler olsun. Yani o İblisi unutmuyor. O bu yüzden İblisten bizi kurtarıyor. Gerçekten şükredici bir şey. Ama yani sizlere bir sorun var. Bu neymiş? Tanrı böylece siz ve benim günahkar olduğumuzu yani onu hatırlıyor, bunu nasıl unutabilir? Yani bunu unutmak gerekiyor. Tanrı unutamıyor ama İblis ya da şeytanın yani günahını hatırlıyor ve sonuna kadar çok uzun zamandır yani onu hatırlıyor. Aynı şekilde siz ve benim günahkar olduğumuzu yani aynı şekilde yani o hatırlayacaktır. Bu nedenle yani bu ne kadar korkunç bir şey. Yani o bizim günahımızı bağışladı ve biz bağışlandık ama yine de eğer içimizde yani bizim yani o bizim günahımız biliyorsa yani o yani bizim günahımız ne olduğunu biliyorsa bu çok problemli. İnsan toplumunda yani buna benzeyen şeyler yani çok görüyoruz. Buna ön yargı diyoruz mesela. Ön yargı derken genelde olumsuz bir şekilde kullanılıyor. Mesela olumsuz yani ön yargı bütün hayat boyunca insanlara sıkıntı veriyor. O yüzden zaman geçtikten sonra mesela bu yani yok edilmiyor. Bunu yok etmek çok zor oluyor. Yani ön yargıyı yok etmek çok zor oluyor. Olumsuz ön yargı ile savaşarak yenecek kişi hiç kimse yoktur. Yani bir hata yapınca ön yargı oluyor. Bir hata yapınca yani bu ön yargı olarak tamamen yerleşiyor. O zaman bu çok yani problemli. Sürekli yani sıkıntı çekebilir. Sürekli zarar görebilir. Yani birinin akıllında olan bu ön yargı kolayca silinmiyor. Yani bu kolay kolayca yok edilmiyor. Sen biriyle görüşüyorsunuz yani diye iki kişi konuşuyor mesela. Evet bizim kilisedeki kişi oluyor. Bir kilise içisi. Sen de iyice biliyorsunuz. Bu yıl içinde evlenmek istiyorum diyor. Vay be çok harika diyor. Tebrik ederim. Evet iyi. Yani, ama merak ediyorum. O kimdi? Kim o? Söyler misiniz? Evet biraz utanıyorum. Nasıl ben söyleyeyim diyor ondan sonra. Evet aslında Murat abi oluyor diyor. Gerçekten sen ne dedin diyor. Murat abi neden sen yani manyak mısınız? Sen yani mahvolursunuz. Sen onun kim olduğunu biliyor musunuz? O aslında insan değil. Ben onu iyice biliyorum. Yani dinle dedikten sonra sürekli yani böyle yani olumsuz söyleyince bu evlilik biraz zor olabilir. Yani bu durumda yani mesela onun hakkında iyice bilmiyor belki. Onun hakkında iyice bilmeyebilir ama bir iki tane yani ilk varmış bilgiden dolayı ya da bir tane zayıf noktasından dolayı onun hepsini yani biliyormuş gibi abartıyor. Ondan sonra onun hakkında yani olumsuz, yani olumsuz bir şekilde konuşuyor ve dünyada en kötü bir kişi gibi yani anlatıyor. Biraz fanatik bir şekilde biraz yani örnek verdim ama o zaman başka bir örnek vereyim. Mesela normal gününde bir ön yargı varsa görünüş olarak sanki yani bir şey yokmuş gibi davranıyor ama yani o kişiyle davrandığı zaman biraz zorluk çekiyor. Sürekli yani dikkat etmek lazım ve nefret ederek yani ona davranıyor ve yani ama görünüş olarak göstermemeye çalışıyor. Mesela yurt dışında Kuzey Amerika'da mesela cinciler hakkında biraz ön yargı var. Hatta Afrika'dan Avrupa'ya geçenler mesela günümüzde yani Afrika'ya gittim. Yani onlar çok harika insanlar, çok iyi insanlar ama yani cincilere baktığı zaman biraz günahkar gibi düşünüyorlar kolay kolayca. Ve bunun gibi mesela aşağılığı hakkında da mesela biraz eksik bir insan gibi görüyor. Yani kolayca. Ve aşağılığı arasında mesela Japonlar biraz hariç oluyor. Bu da ön yargı oluyor. Ben de yurt dışındayken mesela sürekli bunu tecrübe ettim. Yani beni ihmal edenler vardı. Aslında yani benim gibi akıllı kişi yani tanımıyorlar. Bu toplumda yani mesela bu ülkede olsun ya da batı ülkelerde olsun mesela önce günah işlemiş bir insan varsa yani ön yargı oluşuyor. Ondan sonra ona kötü bakıyor sürekli. Mesela bir bardak var. Bu bardak yani çatrak iyice görünmüyor ama sıcak bir su yani dökünce tamamen patlanabiliyor. Yani olumsuz önyargı bunun gibi hiç görünmüyor ama bir şey devam ediyor sonra yani kötü bir olay çıkıyor. İnsan toplumunda bu şekilde biz konuşurken böyle yapabiliriz ama Tanrı'nın önyargısı yani çok korkunç bir şey. Yani Tanrı'nın gazap yani gazabını gazap altında olabilir. Çok tehlikeli bir şey. Ama Tanrı dedi ki ben sizin günahınızı hiç hatırlamayacağım diye ilan etti. Dolayısıyla mesela İbraniler 8:12'de dedi ki ben onların günahsızlığını merhamet edeceğim. Onların günahını hiç hatırlamayacağım diye söyledi. Bu söz yani daha önce Yeremia'nın sözünün tekrarı oluyor. Yani Yeremia dedi ki o gün gelecek ve yeni antlaşma yapacağım dedi. O gün ben onların günahını hatırlamayacağım diye yani daha önceden söyledi. Tanrı'nın planında bu. Bir gün gelince ben lütuf edeceğim diye söylemişti. Dolayısıyla biz siz ve ben Tanrı'ya gerçekten yalvarmak gerekiyor bir konuda. Yüreğimizde gerçekten istekli olması gereken bir şey var. Yani İblis'in günahını yani hatırlamak gerekiyor ama Tanrı bizim günahımızı hatırlamaması gerekiyor. Bizim günahımızı hatırlarsa bu yani ümitsiz oluyor. Ama bu nasıl mümkün oluyor? Tanrı'nın hatırası mükemmel oluyor. O zaman nasıl yani bizim günahımızı unutabilir? Yani o adalet adi bir Tanrı'dır. Gök ve yeryüzünde bütün doğruluk olan Tanrı yani Tanrı olmasını vazgeçerse yani mesela olabilir ama nasıl yani bizim günahımızı ihmal edebilir? Nasıl yani bu mümkün oluyor? Nasıl bunu yani yapabilir? Sevgili kardeşlerim Tanrı bunu çarmıh aracılığıyla yaptı. Çarmıh. İsa Mesih yani yanlışlıkla yani günahkar gibi öldü. Yani kanını dökerek öldü. Ondan sonra artık bütün insan çarmıhın işlevi hakkında iyice biliyordu. Yani o çağda İsa Mesih tek başına insanlığın günahını alıp kendisi insanlığın yerinde öldü. Yani çarmı o kadar korkunç. Çarmı derken Tanrı'nın oğlu bile yani hiç ayet etmiyor. Yani o başka kişinin günahını üstlenerek ölmüş olsa da yani o halde yani çarmıta olunca tamamen gazap içinde. Yani lanetli kişi yani gazabın yani kişi yani için yapılıyor o çarmı. O yüzden çarmı en son gününde sonsuz ceza alması gereken o gün o gün yaklaşırken o sonsuz ceza alması gereken bütün insanlığın günahını henüz bu dünyadayken İsa Mesih araçlığıyla yani dünyayı yani İsa Mesih araçlığıyla tamamen yani bağışladı. Yani İsa Mesih bu şekilde Tanrı'nın adaletiyle kendisi öldü. Galatyalılar 3. bölümde dedi ki İsa Mesih bizim için lanet artı ve kutsal yasanın lanetinde bizi kurtardı. Yazılmış olduğu gibi tahtın ağacın üstünde olan bütün kişi lanetli diyor. Yani bizi bağışladı. Dolayısıyla İsa Mesih çarmıhta öldü ama çarmıhta artı lanet aslında bizim yani payımızdı. O yüzden yani çarmı insanın günahı simgeliyor. Günahlı olan yani bizim günahımızı gösteriyor o çarmı. Yani ve yargıç önünde titreyerek duran bizi gösteriyor o çarmı. Bugün de Tanrı adalet yani biz Tanrı'nın lanetini almamak için Tanrı 2000 yıl önce İsa Mesih yani kendi oğlunu bu dünyaya gönderdi ve onun çarmıhta gerilmesini sağladı ve siz ve benim bütün günahlarını tamamen bağışladı ve bizim günahımızı tamamen örttü. Tanrı'nın çok harika işi bu. Günahı bağışladı ve aynı anda Tanrı'nın ön yargısını tamamen yani engelledi. Bizimle ilgili ön yargısını tamamen engelledi. Biz yani filmlerde mesela rehine ile ilgili çok şey görüyoruz. Rehine yani birçok insana şılarla mesela kişi böyle tutukluyor. Ondan sonra yani ben bu kişi öldüreceğim, bana zarar vermeyin diyor yani. Dışarıda mesela polisler şıra terk et diyor. Ama yani rehineden dolayı polis yani o teröristle saldıramıyor. Aynı şekilde Tanrı'nın gazabı yaklaştığı zaman aman Tanrı İsa Mesih'i gönderdi ve İsa Mesih sanki rehine oldu. İsa lütuf verme için yani bunu yaptı. Çarmıh Tanrı'nın yani gazap oluyor. Bize baktığı zaman Tanrı'nın gazabı gelmesi lazım ama İsa Mesih'in arkasında olduğumuz zaman günah işlemiş olsak da Tanrı çamuğa baktığı zamanda da yani orada lanet almış olan İsa Mesih, onun sevgili oğlu sadece görebiliyor. Hepimiz yani onun arkasında olduğumuz için tamamen bağışlanabiliyoruz. Ve sadece bu değil. Bizim artık yani biz günahkar sayılmıyor. Yani İsa Mesih'ten dolayı. İsa Mesih sayesinde. İsa Mesih Tanrı'nın önünde ceza bekleyen, titreyen, korkmakta olan siz ve beni kurtarmak için Tanrı'nın gönderdiği bizim kurtarcımız oluyor. Haleluya. İsa Mesih bize yardım etmek için Tanrı'nın gönderdiği bizimle birlikte olan bizim lütufkar Tanrı'dır. Haleluya. İsrail Mısır'dayken Tanrı'nın laneti bütün mahallelere mesela yaydı. O zaman İbraniler yani kapıya kan şurdu, ondan sonra orada saklandı. Tanrı bize baktığı zaman o lanet çamha gelmiş olan bize baktığı zaman biz o lanetten kurtulmak çok zor oluyor ama bize baktığı zaman kendi oğlunu gördüğü zaman bizim günahımızı görmüyor. O yani bizim günahımızı bakmıyor. Bizim günahımızı görmüyor çünkü yani kendi oğlundan dolayı. Yani bu nasıl mümkün oluyor? Yani nasıl o bizim günahımızı göremiyor? Mesela biri kendi çocukları mesela arkadaşı var. Sık sık yani görüştüğü arkadaş var. Ama annesi bakıyor yani çocuklarının arkadaşı yani iyi değil. Bir gün arkadaşı beraber çıkalım diye geldi. Annesi de bunu istemiyor. Bu nedenle annesi bunu çocuğunu tutuyor. Sen onunla çıkma, onunla yani oynama diyor. Onunla arkadaşlık olma diyor. O iyi değil. Biraz garip diyor. Ondan sonra o da diyor ki hayır anne o iyidir. O güzel bir insan. Hayır ben bir baktığım zaman ben her şey biliyorum diyor annesi. Sen onunla hiç oynama diyor. Annem hayır o benim arkadaşım diyor. Ben onu çok seviyorum diye mesela çocukları diyor. O zaman annesi yani çocuğuna inanıyor. Yani vazgeçiyor. Ve ön yargıyı atmaya çalışıyor. Ve çocuğunun arkadaşı olarak kabul etmeye karar veriyor. Yani böyle durumda Yuhanna 15. bölümdeki 15'i 13'te yani bunun hakkında anlatıyor. Yani biri kendi arkadaşı için canını veriyorsa bundan daha büyük sevgi yoktur diyor. Rab diyor bunu. Yani sen benim buyurduğum şeyi yaparsan benim arkadaşımsınız. Şimdi artık ben size arkadaşım diyeceğim dedi. İsa Mesih yani bizi arkadaş yaptı ve Tanrı bizi kendi oğlunun arkadaşı olarak kabul ediyor. Tanrı oğlunu niçin dünyaya gönderdi? Çünkü Tanrı oğlunu Tanrı'nın sevgisi, Tanrı oğlunu severken o sevgi yani bu çamurdan daha güçlü olduğunu biliyor. Çamağa baktığı zaman yani onun oğlunu görüyor ve onun arkadaşları hakkında bütün gazap, bütün laneti tamamen yani siliniyor, tamamen zaplanıyor. Onun gazabı tamamen yok ediliyor ve sevinçli oluyor Tanrı. Tanrı Tanrı insanın günahını hatırlamak gerekiyor aslında. Ama oğlu sayesinde siz ve benim günahımızı tamamen unutuyor. Tanrı sonsuza kadar Tanrı çağıma bakarsa da yani oğlunu görerek siz ve beni oğlunun arkadaşı olarak davranıyor. Tanrı bunu istiyor. O yüzden Tanrı bize baktığı zaman, dünyaya baktığı zaman sevgili oğlunu sadece hatırlıyor. Yani bu çarmıhın bildiridir. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, İsa Mesih bütün insanlığın kötülüğünü unuturan gücüdür. Çarmıh insanın günahını hatırlatıyor. Ama İsa Mesih insanın bütün günahını unuturan Tanrı'nın gücüdür. İnsanlar bu toplumda mesela ön yargı olunca yani sürekli aklında oluyor. Görünüş olarak sanki değilmiş gibi gösteriyor ama Tanrı böyle değil. Tanrı bunu tamamen yani unutmak istiyor. Bizim günahımızı tamamen yani yok etmek istiyor. Doğrusuzluğumu yani tamamen yok etmek istiyor. İsa Mesih Tanrı'nın bize gönderdi. Tanrı'nın Tanrı'nın ön yargısını tamamen silmek için gönderilen yani kişidir. Geçmişte biz günahkardı. Ve sürekli günahla savaşmak gereken sahip bir kişiydik. İsa Mesih Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla biz Tanrı'yla yeni ilişki kurabiliyoruz. İsa Mesih bu nedenle gönderildi. Siz ve ben Tanrı'nın tutupunu almış kişileriz. Siz ve ben gerçekten İsa'yı sevmek zorundayız. Siz ve ben gerçekten Tanrı'ya şükretmek zorundayız. Ve Tanrı'yı yüceltmek zorundayız. Rab İsa Mesih'i seven sizler olsun. Ve Rab'be şükreden sizler olsun. İsa Tanrı'nın gazabından kaçabilmemiz için bir fırsattır. Dolayısıyla Tanrı günahkar olan bizi görmesin. Çarmıha bakarsa da İsa Mesih bizi örtmek gerekiyor. Yani o bizi görmeden sevgili oğlunu görmesi lazım. Bütün hatıraları Tanrı bizimle bize baktığı zaman günahı hatırlamamak gerekiyor. Bunu İsa Mesih aracılığıyla mümkün oluyor. Halleluya. Ama buna inanmak İsa'ya inanmaktır. Dolayısıyla biz İsa'ya inanarak şimdi artık yargılanmıyoruz. Bu yargı derken büyük yargı oluyor. Biz bu dünyadan ayrılarak cennet ve cehenneme tamamen yani cennet ya da cehenneme gidiyorlar insanlar. En son yargı var ama biz yargılanmıyoruz. Çok şükredici değil mi? Ama bu dünyada ki sonra bu dünyada yaşadıktan sonra ki yani olay için bizim hazırlamamız gereken şey var. Yani kutsallar için bir yargı var. Kutsal kitap aslında bu yargıyı daha çok önemsiyor. Daha çok vurguluyor aslında. Yani ödül ya da ceza ile ilgili yargı oluyor. Kurtulmuş olan insanlar olsa da yani bunu mutlaka almak gerekiyor. Herkes bu yargı alacaktır. O zaman nasıl bu yargı oluyor? Yani ne yaptığı ise yani ona göre yargılanır diye yazılıyor. Biz mesela kötülük yaparsak Tanrı bunu engellemiyor. Biz itaatsizlik yaparsak da yani Tanrı bunu engellemiyor. Yani kiliseye, Rabbin kilisesini sevmese de yani ilgi göstermeksek de yani Tanrı bunu engellemiyor. Kusurlar arasında yani kendisini feda ederek, severek hizmet etmese de Tanrı bunu engellemiyor. Ve biz Tanrı'ya maddisel olarak tamamen yani şunu yapmaksak da müstellemesek de yani müstellenen kişileri yerleştirme için çalışmaksak da Tanrı bunu engellemiyor. Yani Tanrı bunu hiç ilgilenmiyor yani. Ama Rabbimiz İsa dedi ki diyor ki ama sana vereceğim bir ödül vereceğim. Ne yaptıysan ona göre karşılığını vereceğim diyor. Yani sonuçta bazı insanlar son gününde yani büyük şölen olacak. Efendisinin sevincine katılabilecek. Ama geri kalanlar ise yani kapı dış atılacak diyor. Yani ağırlayarak, dış gıcırtısıyla ağırlayacak diye yazılmıştır. Kutsal kitapta yani diyor ki gökte çeşit çeşit görkem var. Bütün insanların görkemleri farklıdır. Sanki okulda öğrenciler mesela yetenekleri mesela ne kadar çok çalışıyorsa ona göre sıralanıyor. Sıralar var. Aynı şekilde gökte biz yani ödül alıyoruz. Bu ödül çok önemli. Bunu bu çok önemli olduğunu iyice biliyor. O yüzden İsa Mesih de bunu çok vurguladı. Bu dünyada yani zor olsa da zarar görse de diyor sabredin ve sadık kalın diyor. Yani zor oluyor ama zarar görebilirsiniz ama ben yani karşılık vereceğim diyor. O yüzden İsa Mesih ben seni seviyorum o yüzden rahat olun sadece demiyor. Ne kadar sevgi alıyorsa daha bütün gayrete, bütün canıyla, bütün akıllıyla Tanrı'yı sevin diyor. Tanrı kendisini sevenlere böyle iş veriyor. Ama Rabbin sevgisini almayan insanlara yani bunu söylemiyor. Yani sanki Tanrı sevmeyenler bunu anlamıyorlar. O kadar Rab için çalışmak gerekiyor diye hissetmiyorlar. Tanrı bize yani bizim yeteneğimizden daha büyük işler vermiyor. Kahraman gibi yani çalışmamızı istemiyor. Bugün günlük yaşamımızda bize verilen ufacık işler yani ama çok değerli işler yani yapmamızı istiyor. Yani bu konuda sadık kalmamızı istiyor. Rabbin sevgisini alanlar kiliseyi seviyor. Ve yani en ufacık iş bile çok sadık kalıyor. Yani başka insanlar görsün görmesin önemli değil. Yani zarar görse de kendisini feda ederek sadık kalıyor. Böyle insanlara böyle insanlar yani şehit bile olabiliyor. Ama Rabbi sevmeyene zor işleri tamam sürekli kaçıyor o işlerden. Ve bu şekilde Rabbin işini yapmak istemiyor, kaçıyorlar ve bir gün bu dünyadaki zamanı tamamen geçince, yani bu dünyadaki yaşam çok kısa oluyor. Yani bedenin fırsatını tamamen terk ediyor. Ondan sonra yani bu dünyadan ayrılıyor. Sevgili kardeşlerim, bizim gücümüz yani çok sınırlı ve eksiğimiz çok var, çok zayıfız. Ve iman olarak biz bu dünyada yani yaşamak kolay değil. Bu nedenle tabii ki elbette burada yorgun olabiliriz ama bize Rab yani bize iş veriyor. Rab kutsal ruhla bizi etkiliyor ve bu dünyayı yenebilmemiz için bize yardım ruhsal bir iş yapabilmemiz için yardım ediyor. Ve bir gün yargıcın önünde durmak gereken bizler için o hazırlık yapmamızı sağlıyor ve onun önünde çok gayretle çalışmamızı istiyor. Biz sürekli yani benliğimiz çok zayıf, bedenimiz çok zayıf. O yüzden günah artması var. Ama Tanrı ve bizim aramızda herhangi bir ön yargı, yani bu konuda biz dikkat etmemiz lazım. Bizim kutsallar gerçekten bizim kiliseyi Tanrı'yla ilişkisinde gerçekten sadık ve sevgi olması lazım. Bu fırsat bize verdi ama bu fırsatı iyice değerlendiren sizler olsun. Bir kere çatlak olunca iyice görünmüyor. Su dökerse de yani o bardak kullanabilirsiniz. Ama bir gün anında patlanabiliyor, kırılabiliyor. Ondan sonra iyileşmek çok zor. Sevgili kardeşlerim, bu kilisede bize verilen Rabbin işini iyice başarabilmemizi istiyoruz. Gerçekten kutsal ruh bana yardım ettiğini inanarak sevinen sizler olsun. Rab benimle birlikte olduğunu tamamen iyice anlayarak bir gün göklerin egemenliğinde sonsuz ödül alarak sonsuz Rab ile sonsuz Tanrı'nın oğluyla mirasçı olacağız. Bu yücelliğe katılan sizler olsun. Aleluya. Biz bunu yapmak yani kolay değil. Bazen başarısız olabiliriz ama o yüzden kutsal ruhun yardımı gerekiyor. Kutsal ruhun yardımıyla bunu başarabilen sizler olsun. İmkansız olan her şeyi kutsal ruhun gücüyle yapabilmenizi istiyorum. Bu değerli fırsatı Tanrı'nın bakış açısında uygun bir şekilde Tanrı'yı hoşnut eden bir şekilde Rabbin işini yapan sizler olsun. Haleluya. Biz rütub almış kişileriz. Bu konuda şükretmek lazım. Ve bu yüreğinde Tanrı harika bir şekilde çalışsın ve sizde Tanrı rütub ve esenlik bobo olsun. Hep beraber kalkalım. Şimdi Tanrı'ya dua edelim. Bugün şimdi Tanrı bizi etkilesin ve bize verilen bu rütub fırsat, bu rütubkar görkemli işlerini tamamen iyice yapabilmemiz için yardım et diye Tanrı'dan yardım isteyelim ve bizim ailemiz ve biz Tanrı rütubuyla harika şekilde başarılı olabilsin diye Tanrı gerçekten çalış. Tanrı ve bizim aramızdaki ilişki yetkin olsun diye. Tanrı gerçekten Tanrı'ya İsa, üç kere İsa diyerek yalvarırım.